Evrim, terör, gerilla.
Merhaba, Gizli Tehlike'nin yeni bir bölümünde daha karşınızdayız inşallah.
Merhaba, önceki bölümümüzde 20. yüzyılı kana bulayan komünist liderlerin ve Öcalan'ın kendi ifadelerinden deliller vererek komünizmin çarpık bakış açısını göstermiştik. Komünizmin üzerinde bu kadar durmamızın nedeni PKK ile mücadelede PKK'nın ideolojisinin, fikir sisteminin tam olarak anlaşılmasının çok büyük önem taşıyor olması. Çünkü ülkemizin güneydoğusundaki terörist hareketin komünizm kaynaklı olduğunu çok iyi kavraması gerekiyor. Kanlı komünist liderlerin dehşet verici bakış açıları ve milyonlarca insana yaşattıkları vahşet yakından görüldüğünde PKK'nın nasıl bir fikir sistemine sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz.
PKK terör örgütünün genel stratejisi, uygulamaları ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ifadeleri de bizlere bu konuda oldukça kapsamlı bir fikir veriyor zaten. Bugünkü bölümümüzde öncelikli olarak PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın evrim teorisini temel alan anlatımlarından birkaçına değinmek istiyoruz. Sonra da PKK'nın uyguladığı ve şart koştuğu komünist terör uygulamalarından, gerilla yöntemlerinden söz edeceğiz inşallah. Ancak önce Öcalan'ın kitaplarında yer alan komünist terörün dayanak noktası olan evrim teorisine bağlılığını gösteren açıklamalarını birkaçına bakalım.
Diyalektiğin bu kuralında olan tez ve antitezin sentezde varlıklarını daha zengin bir oluşum içinde sürdürdüğü biçimindedir. Tüm evrim bu kuralı doğrulamaktadır. Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci, insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. İnsan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama, iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Tümüyle doğayla olma, parsel parsel oluşmuş doğadan bütünleşmiş doğaya dönüştür. Bu da demokratik ve sosyalist topluma varıştır. Bu denli iç içelik söz konusudur. İnsanı üreten evrim zincirine saygıdır. Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe ürünleri daha da artacak. Arttıkça tür olarak daha hızlı gelişecek ve primatlarla aradaki mesafe açılacaktır. Evrimin doğal kuralları gelişmeyi belirlemektedir. Toplumsallık insan türünün varlık koşuludur. Kendinden önceki primat, yani insana en yakın familya türünden kopup insanlaşması, toplumsallaşma düzeyiyle at başı gittiği sosyal bilimin en yakın bir gerçeğidir.
20. yüzyıl kanlı komünist liderlerinin tümü Darwinist'ti ve daha önce detaylı olarak belirttiğimiz gibi her biri Darwinizme ve Darwin'e olan hayranlıklarını açıkça dile getirmişlerdi. Darwin, hiçbir bilimsel yönü olmadığı halde aşağı ırk kavramını ileri sürerek bunların insanlardan çok maymunlara daha yakın olduklarını iddia etmişti. Ayrıca zayıf olanların doğal seleksiyonla elenmesi gerektiği gibi hayali kavramlar ortaya atmıştı. Bu bilim dışı görüş, dönemin bazı bilim adamlarınca desteklenerek büyüdü. Hitler, Lenin, Stalin gibi zalim diktatörler de bu kavramı fırsat bilerek milyonlarca insanı kendilerince aşağı, yetersiz, kusurlu, zayıf ve hasta oldukları için katletmeyi evrim sürecinin bir gerekliliği, doğanın bir kanunu olarak gördüler. Sözde evrim uygulamalarıyla milyonlarca insanı açlığa, sefalete, vahşete, ölüme sürüklediler. Darwinist ve komünist bakış açısına sahip olan PKK, işte böyle bir fikir sistemine sahiptir.
Komünizmin tarihine baktığımızda, komünist liderlerin komünizmin ayakta kalabilmesi için silahlı mücadelenin ve terörün şart olduğunu belirttiklerini ve bu düşüncelerini hayata geçirdiklerini görürüz. Aynı şekilde komünist örgüt PKK'nın lideri Abdullah Öcalan da ayakta kalabilmek için silahlı mücadelenin ve silahlı propagandanın şart olduğunu, komünizmin gereği olarak bunun mutlaka uygulanması gerektiğini sözlerinde açıkça söylemiştir. Şimdi Öcalan'ın bu ifadelerine bir bakalım.
Silahlı mücadele, halk ayaklanması ve örgütlenme son derece iç içe gelişen, birbirlerini zorunlu kılan özelliğe sahiptirler. Biz ulusal kurtuluş mücadelesini böyle gelişmiş savaş düzeyine ulaştırmak içinse silahlı propaganda ile başlanması gerektiğini, ajitasyon, propaganda ve örgütlenme görevlerinin başarılmasının temel aracının silahlı propaganda olacağını, devrimci yapının yaratılmasında temel iskele görevini silahlı propagandanın göreceğini belirtiyoruz. Bu konuda Ho Chi Minh, 1944'lerden önceki Vietnam koşullarında ne bir gerilla savaşını ve ne de bir halk ayaklanmasını başlatabiliriz. Ama bunları hazırlamak için silahlı propaganda uygulamaya ihtiyacımız vardır der. Sözde Kürdistan koşullarında bu daha da açık ve dayatıcı bir gerçektir.
Geçtiğimiz yüzyılda milyonlarca insanın vahşice katledilmesine yol açan komünist, Stalinist, Leninist ve Darwinist zihniyet ile şu an ülkemizin güneydoğusunda hayata geçirilmek istenen bölücü ideoloji birebir uyuşmakta. PKK ülkemizde yıllardır komünist düşünce sisteminin gereğini, yani terörü ve şiddet uygulamıştır. Gerektiğinde de yeniden uygulamaktan asla çekinmez.
Ülkemizin güneydoğusu üzerinde oynanmakta olan oyunların farkında olmayanlar olduğu gibi, farkında değilmiş gibi davranarak oradaki durumu bölgesel bir sorunmuş gibi göstermeye çalışanlar da var. Veya içinde bulunduğumuz uzlaşma sürecinde PKK'nın bu uygulamalarından, düşüncelerinden, amaçlarından tamamen vazgeçeceğini düşünenler de var. Hatta komünist felsefeyi ve PKK'yı hiç anlamamış olan bir kesim, dağdaki teröristleri vicdanlı davranmaya davet ederek, onlara barış çağrıları yaparak bir sonuç elde edebileceklerini zannediyorlar. Oysa orada hakim olan zihniyet, materyalist, komünist ve darwinist zihniyettir. Daha net anlaşılması için şöyle diyelim isterseniz, PKK'nın zihniyetiyle Pol Pot'un 3,5 milyon kişiyi katlederken sahip olduğu zihniyet aynıdır.
Yine ülkemizdeki bu bölücü terör olaylarını bölgesel bir milliyetçilik sorunu gibi göstermeye çalışanlar, Pol Pot rejimiyle ülkemizdeki terörün farklı temeller üzeri kurulduğunu iddia ederek insanların nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya oldukları gerçeğini anlamalarını engelliyorlar. Bu açıkça bir aldatmacadır. Komünist zihniyet dünyanın neresinde ve ne zaman yaşanırsa yaşansın aynıdır. Aynı sapkın ideolojiden, yani Darwinizmden temel alır ve aynı amaca hizmet eder. Dolayısıyla 20. yüzyılda Rusya'da, Çin'de, Kamboçya'da yaşanan dehşetli vahşet, bölücü terör örgütü PKK içinde hedefine ulaşmada izlenecek tek yoldur.
Darwinist komünist zihniyetle yetiştirilmiş bir kişi, cinayet işlediğinde doğanın gerektirdiği elemeyi yerine getirmiş olduğuna inandığı gibi, kendisi öldüğünde de aynı doğal öleme sürecine hizmet ettiğini düşünür. Bu sebeple Darwinist zihniyete sahip PKK'lı bir terörist için öldürmek veya ölmek doğa kanunlarının doğal bir sonucudur ve Darwinist ideolojinin bir gereği olarak mutlaka gerçekleşmelidir. İnsanı hayvanla eşdeğer gören bu çarpık zihniyette güçsüzlerin elenmesi ise bir zorunluluktur ve avantaj elde edene, yani ayakta kalana fayda sağlar. Darwin'in İnsanın Türeyişi kitabında üzerinde durduğu ve hiçbir bilimsel temeli olmayan insanlık dışı kayrılmış ırkların korunması ve üstün ırkların ayakta kalması fikri ancak bu yolla gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu görüşe sahip bir teröriste biraz vicdanlı davran, insanları öldürme demek de onu ölümle tehdit etmekte bir sonuç vermeyecektir.
İşte bütün bu sebeplerden ötürü yıllarca askerimizi, polisimizi, yaşlı, kadın, çocuk demeden halkımızı şehit eden PKK'nın acımasız teröristlerine hiç acımanız yok mu, vicdanınız sızlamıyor mu gibi sözler etmek bizleri hiçbir çözüme ulaştırmaz. Öldürmeyi bir ideoloji ve hayat şekli olarak benimsemiş bir topluluğa yanlış yoldasınız, ayıp yapıyorsunuz, barbarca hareket ediyorsunuz, bu insanlığa yakışıyor mu demek, karşı ilmi mücadeleyi yapmak yerine bu sözlerle kendimizi avutuyoruz demekten başka anlama gelmiyor aslında. Bu son derece aciz, asla sonuç vermeyecek bir yöntem.
Son 30 yılın gazetelerinin manşetlerinde serzenişe, politikacıların açıklamalarında bu cümleleri defalarca gördük ve duyduk. 30 yıl önce gazetelerde yer alan "hiç acımanız yok mu" çağrıları nasıl sonuç vermediyse, bugün de sonuç vermeyecektir ve vermesi de mümkün değildir zaten. Bir acizlik ve çözümsüzlük örneği olan bu başlıkların ve bu tarz açıklamaların halen devam ettirilmesindeki asıl amaç da PKK zulmünü tamamıyla ortadan kaldırmak değil, bu zulme sessiz kalmadık izlenimi vermek.
Aynı şekilde komünist ideolojiyle eğitilmiş PKK'lı bir teröriste ne kadar acımasızsın, ne kadar gaddarsın demek de bir saflık göstergesi aslında. Bir komünist zaten bunu duymak ister. Hatta bir komünistin hoşuna gidecek olan sözlerdir bunlar. Çünkü komünizmin gereği olarak etkili bir eylem yapmak onun için önemli bir hedeftir. Gaddarlık, zalimlik, düşmanını korkutmak, düşmanında dehşet uyandırmak, panik yaratmak onun için bir övgüdür. Hedefine ulaştığını ancak bu sözlerden anlar.
Bu noktada Lenin'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Lenin, yaptığı zulümden dolayı kendisini ayıplayanlara bakın nasıl cevap vermişti.
Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman, bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz.
PKK işte Lenin'in bu sözlerde bahsettiği Marksist prensipler üzerine hareket etmektedir. Dolayısıyla işlediği zulüm ve terörden dolayı komünist PKK'yı ayıplamak bu teröristlere şaşırtıcı gelecektir. Komünizmde zulüm, terör ve vahşet uygulamayan zaten Marksist olmamakla, bilime karşı olmakla, Darwinizmin temel iddiası olan güçlülerin zayıfı ezmesi, zıtların mücadelesi ilkelerini reddetmekle suçlanır.
Dağa çıkan teröristlere ezilen sınıf olarak çıkarcı sınıfa karşı çatışmanın olması gerektiği ve mutlaka galip gelmeleri gerektiği tarihin hayali doğal akışına, yani sözde diyalektiğe ayak uydurmalarının şart olduğu telkini verilir. Bu şekilde teröristlerin beyinleri yıkanarak vahşete ve zulme yönlendirilmeleri mümkün hale gelir.
Oysa ne Darwinizm bilimseldir, ne zıtların mücadelesi ve güçlülerin zayıfı ezmesi hayatın gerçeğidir, ne de doğa diyalektik olarak işler. Bu iddialar materyalist ve Darwinistlerin yıllarca insanlara dayattığı yalanlardır. Fakat Darwinist ideolojiyle zihinleri doldurulmuş beyinler bu şartlarda başka türlü de düşünemezler. Komünist zihniyetin en büyük tehlikesi işte budur.
Bir kısım kişiler ise eğer demokratik ortam sağlanırsa teröristlerin pişman olup dağdan ineceklerini düşünüyor olabilir. Oysa Darwinist ideoloji ve onun getirdiği komünist fikir demokrasi kabul etmez. İnsan haklarından anlamaz. Acıma, şefkat, sevgi, merhamet bilmez. Aileyi kabul etmez. Kardeşlik, barış, dostluk istemez. Darwinist ve komünist ideolojilerin tek istediği vahşet, şiddet, terör ve dehşettir. Teröristler küçük yaşlarından itibaren okullarda, akademilerde, radyo ve televizyonlarda kendilerine anlatılan Marksist, Leninist, Darwinist ve materyalist eğitimin gereğini yaparlar. Bu eğitimden dolayı kendilerini haklı ve doğru yolda görürler. İşte bu sebeple ülkemizin güneydoğusunda şefkate, kardeşliğe, aileye ve vicdanları harekete geçirmeye yönelik olarak yapılan hiçbir propagandanın şimdiye kadar kesinlikle sonuç vermediğini gördük. Bölücü terör örgütü PKK'nın içinde Darwinist zihniyet var olmaya devam ettikçe bu propagandaların bir sonuç vermesi de mümkün görünmüyor.
Yıllardır askerlerimize sürekli olarak hain pusular kuran, onları arkadan vuran, onları ateşkes zamanında kışlaların, karakolların içinde pusuya düşüren, şehir merkezlerinde sivil halka sinsi saldırılarda bulunan, bombalı eylemler düzenleyen bölücü terör örgütü PKK, komünist zihniyetin en kirli, en sinsi yöntemi olan gerilla taktiklerini uygulamıştır ve uygulamaya da devam ediyor. Kimi zaman bazı yazarlar veya devlet görevlileri bu hain saldırılarla teröristlerin ayıp ettiklerini, kurallara uymadıklarını, saldırıları haince yaptıklarını ifade ederek kendilerince terör örgütünü kınarlar. Oysa bu kınama mesajları hiçbir sonuç sağlamayacağı gibi komünist PKK militanlarına da tam olarak istediklerini verir. Çünkü komünizm hain gerilla taktikleriyle gelişip güç bulan, vahşet, kan ve zulümle beslenen bir ideolojidir. Komünist bir militanın vicdan, merhamet, sevgi, şefkat ve acıma gibi duyguları olmadığı gibi bu gibi kişiler herhangi bir kurala, kanuna ve sınıra da bağlı değildirler.
Komünistlerin en büyük hedefi her nasıl olursa olsun saldırmak, her ne yöntemle olursa olsun şiddet eylemi yapmak ve mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de askeri nizama sahip, savaş kurallarıyla hareket eden bir ordu karşısında gerilla yöntemlerini kullanmak, yani savaş kurallarına bağlı kalmadan sinsi ve haince saldırılarda bulunmak en kestirme, en etkili yoldur. Halkta dehşet uyandırarak istihbarat, yiyecek ve içecek temin etmek, korkutma yöntemiyle suni bir halk desteği sağlamak da gerilla yöntemleri için gerekli zemini sağlar. hain yöntemler kullanmakla övünen, sinsi saldırıları gereklilik olarak gören komünist bir terör grubuna "sen hainsin" diyerek demagoji yapmak, bundan bir sonuç elde edilebileceğini zannetmek yine çok büyük bir saflık olacaktır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi zamanın ve mekanın değişmesi komünist prensipleri hiçbir şekilde etkilemez. Çünkü komünist düşünce yapısının temeli yıllar geçtikçe ya da ülkeler değiştikçe herhangi bir değişikliğe uğramayan Darwinizm'dir. Dolayısıyla 1960'larda Vietnam'da uygulanan gerilla yöntemi nasılsa bugün PKK'nın uyguladığı yöntemle aynısıdır. Doğudaki komünist terörle Vietnam'ın bir benzerliği yoktur iddiasında bulunanlar yanılıyorlar. Bu kişiler ya komünist niyetin aslında ne olduğunu bilmiyor ya da buradaki tehlikeyi olduğundan farklı ve basit göstermeye çalışıyorlar.
Söz konusu kişilere Öcalan'ın doğudaki komünist ayaklanma sırasında Vietnam'ın örnek alınması gerektiğine dair sözünü hatırlatmakta fayda var. Şöyle diyor Öcalan.
Bu konuda Ho Chi Minh 1944'lerden önceki Vietnam koşullarında ne bir gerilla savaşını ve ne de bir halk ayaklanmasını başlatabiliriz. Ama bunları hazırlamak için silahlı propaganda uygulamaya ihtiyacımız vardır der. Sözde Kürdistan koşullarında bu daha da açık ve dayatıcı bir gerçektir.
Gördüğünüz gibi bölücü örgütün lideri terörün Vietnam'dakine benzer şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor. Burada Vietnam örneğine dönüp neler olduğunu kısaca hatırlayalım.
Vietnam'da komünist Kuzey Vietnam'a karşı anti-komünist Güney Vietnam, Amerika ve milis kuvvetlerinden oluşan karşı ittifakın savaşı çok uzun yıllar sürmüştür. Güney Vietnam'ın 900 bin, Amerika'nın 580 bin ve milis kuvvetlerinin de 1480 kişilik ordularından oluşan toplam yaklaşık 1,5 milyonluk bir orduya karşı komünist Kuzey Vietnam sadece 320 bin kişiden oluşan oldukça küçük bir orduya sahipti. Ve 3 ay içinde Kuzey Vietnam'a 500 bin ton bomba atılmıştı. Bütün bu dezavantajlarına rağmen Vietcong gerillaları 36 il merkezinde karşı gerilla saldırısı başlattı ve komünist Kuzey Vietnam sinsi gerilla yöntemleri kullanarak savaşı kazandı. Amerikan ordusu 60 bin askeri bu savaşta kaybetti. Amerikan askerleri havadan ve denizden yaptıkları saldırılardan bir sonuç alamayarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
Az sayıda askere sahip komünist Kuzey Vietnam'ın bu savaştan galip çıkmasının tek nedeni arkadan vurması, hain puslarla tuzağa düşürmesi, anlaşmalara ve ateşkeslere uymaması, halkı propaganda metotlarıyla kendi tarafına çekmesi ve sivil asker ayrımı yapmadan çok vahşi yöntemlerle ve kesintisiz olarak insan katletmesiydi. Bir başka deyişle tam olarak komünist Çin'in lideri Mao'nun savunduğu ve uyguladığı komünist taktikleri uygulamasıydı.
Güneydoğu'da uygulanan terör de işte bu komünist terördür. PKK teröristleri hain pusu olarak nitelendirdiğimiz tuzakları komünizmin bir gereği ve taktiği olarak son derece rahat uygularlar. Bulundukları dağlık bölge gerilla savaşını gerçekleştirebilmek için son derece müsait. PKK yıllarca Darwinist, materyalist ve komünist propagandayı da halkı tehdit ederek, korkutarak yoğun bir şekilde yaptı. Böylelikle geniş kitleleri etki altına almaya çalıştı. İstihbarat, lojistik, silah, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını bu korkutma politikasıyla rahatça sağlayabildi.
Bir örgüt militanı belli bir nizama bağlı değildir. Hareket kabiliyeti yüksektir. İstediği an istediği yerde bulunabilir. İstediği yerden haince vurabilir. PKK işte bu özellikleri nedeniyle gerilla savaşının neredeyse tüm imkanlarını elde etmiştir. Yeri belli olan, kanuna nizama bağlı şekilde karakolda nöbet bekleyen askerlerimize, köylere, kasabalara hemen her yönden saldırmıştır. Dolayısıyla böyle kalleş yöntemler izleyen terörist bir gruba, güçlü ordumuz karşısında sayıları son derece az da olsa bile nizami askeri yöntemlerle karşı koyabilmek de mümkün görünmüyor.
Böyle sinsi bir hareketi tamamen ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey çok yönlü ilmi mücadeledir. Komünist terör ancak ve ancak temeli yani fikir sistemi çökertildiği zaman yenilebilir, yok edilebilir. Bunun için sivrisinekleri teker teker yok etmeye çalışmak değil, onları üreten bataklığı temelden kurutmak gerekir. Yani aciliyetli olarak yapılması gereken komünizme zemin hazırlayan Darwinist, materyalist zihniyetin ilmi çalışmalarla ortadan kaldırılmasıdır inşallah.
Değerli izleyenlerimiz, Böyle bir ilmi çalışmanın nasıl olması gerektiğini de sonraki bölümlerimizde detaylı olarak anlatacağız inşallah. Ama öncesinde Güneydoğu'da nasıl bir komünist hareket hedeflendiğini tüm detayları ve girift noktalarıyla anlamak gerekiyor. Bu nedenle haftaya bu konuya değineceğiz inşallah. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayırlı bir hafta geçirmenizi diliyoruz inşallah. Hoşça kalın.